Tekrar sevgiyle merhaba diyelim ve her yılın ilk toplantısında kullandığım ifadeleri tekrar burada kullanmak istiyorum. Her zaman şöyle başlamışımdır ilk toplantıya: acılarla, sıkıntılarla, bazen de güzel anılarla 52 haftalık 365 günlük koskoca bir yılı geride bıraktık. Hatta bugün ayın kaçı? 12'si değil mi? Yılın ilk toplantısı ayın 12'si. Eğer 12 bugünü saymazsak 11 günü de bu yıldan yedik bile. Doğru mu? Gerçekten ne kadar hızlı bir şekilde zaman akıp gidiyor. Sanki daha dün burada geçen yılın son toplantısını kutluyormuş gibi geliyor bana, değerli kardeşler. Ama eminim ki her yılda, ki bilmiyorum sizler yapıyor musunuz, ben de zaman zaman yapıyorum. Ve birçok konuştuğum kardeşler de bunu doğruluyor. Duisburg'da da konuştuğumda, Nürnberg'de de konuştuğumda, kardeşlere sorduğumda bazıları kilo verme konusunda, bazıları kutsal kitabı düzenli bir şekilde her gün okuma konusunda, bazıları nasıl dua hayatının daha güçlü bir şekilde olma konusunda, yıl bitmeden önce bir takım yeni yıl için bir takım kararlar alıyorlar. Ki yeni yılda daha farklı bir şekilde başlayabilmek için. Ve onlara her zaman şunu söylemişimdir: almış olduğunuz kararlar ne olmuş olursa olsun, eğer aldığınız karar yönünde eğer adım atılmazsa, yani alınan o karar yönünde bir harekete geçme söz konusu değilse, almış olduğun o kararın sana hiçbir getirisi olmayacak. Yani eğer sen karar verdiysen, ben önümüzdeki yıl daha çok Rabbin sözünü okuyacağım, ondan daha fazla öğreneceğim ve daha fazla kardeşleri ziyaret edip onları teşvik edeceğim. Ama sen almış olduğun bu kararlarda ya da fiziksel anlamda söylediğim gibi ben bu yıl hedef koydum, işte birkaç kilo vereceğim. Sen bu yönde eğer adım atmazsan adımını Rab attırmayacak. Yani aldığın karar ne ise o karar yönünde adım atmak gerekiyor kesinlikle. Demek ki atılan küçük adımlar. Yani bir adım atacaksın, bir destek alacaksın. Aldığın destekle bir ilerleme söz konusu olacak. Ve Rab Tanrı senin o gayretini, içtenliğini görecek. Sana bir destek daha verecek. Sen bir adım daha atacaksın. Atılan o küçük küçük adımlar senin olman gereken noktaya gelmeni sağlayacak. Doğru mu? Demek ki robot değiliz. Rab ile birlikte uyum içerisinde, bir bütünlük içerisinde hayata devam ediyoruz. Rab bizi attığımız adımlarla, küçük adımlarla ulaşmamız gereken sonuçlara bizi ulaştırıyor. Yıllar önce, uzun uzun yıllar önce hatırlarsanız, hem Yeni Antlaşma'dan bir kitap seçmiştik, hem de Eski Antlaşma'dan bir kitap seçmiştik. Yeni Antlaşma'dan Luka'yı seçmiştik. Eski Antlaşma'dan da biliyorsunuz Tekvin kitabını, yani yaratılış, Almanca'da 1. Musa kitabını seçmiştik. Ve 1. Musa kitabına baktığımızda bildiğim kadarıyla 12. bölüme kadar gelmiştik. Ve bu son dönemlerde bu 12. bölümü okurken yine oradaki İbrahim için söylenen sözler gerçekten beni oldukça etkiledi. Yani açıkça şöyle söyleyeyim, benim biraz daha fazla kendime odaklanmamı sağladı. Hayatımı biraz daha gözden geçirmemi sağladı. Ve bir şekilde Rab Tanrı İbrahim'in çağrılışı aracılığıyla benim bu yeryüzünde ne yapmam ve nasıl yapmam gerektiği konusunda çok güzel bir takım şeyleri bana anımsattı tekrar. Ve 12. bölüme kadar yapmıştık. Ama 12. bölüme gelirken şöyle bir ifade kullanmıştım. Şimdi 11. bölüme baktığımızda, Yaratılış kitabı 11. bölüme baktığımız zaman, Yaratılış kitabı 12. bölüme baktığımız zaman 11. bölüm ile 12. bölüm arasında bir uçurum var. Şimdi yani 11. bölüm sonrası 12. bölüm bizi uçurumun öbür tarafına geçiriyor. 12. bölüme giriş yaptığımız zaman. Bunu niye böyle söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. 11. bölüme kadar olan kesime baktığımız zaman, yani 1. bölümden, Yaratılış kitabı 1. bölümden 11. bölüme baktığınız zaman, oradaki durumları ele aldığınız zaman, orada durumlar üzerinde, daha çok olaylar üzerinde açıklamalar söz konusu iken 11. bölüme kadar, ama 12. bölümde olaylar değil, kişiler üzerinde bir ağırlık söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani İbrahim, Tanrı adamı değil mi? İbrahim, imam babası diyoruz. İbrahim'i mercek altına alıyor. Yani onun öz yapısı ele alınıyor değerli kardeşler. Ve onun yaşamında, İbrahim'in yaşamında öne çıkan en önemli özelliği neydi? Yani biz 12. bölümü okuduğumuz zaman Tanrı İbrahim'i çağırdığında, Tanrı'nın çağrısına vermiş olduğu yanıta baktığımızda, İbrahim'in nasıl bir yapıya sahip olduğunu bize açıklıyor. İbrahim'i İbrahim yapan en büyük özellik neydi sizce? 12. bölüme baktığımız zaman. Efendim? İtaati değil mi? Yani diyebilir miyiz? İbrahim'i öne çıkaran en önemli özelliği itaat ve buna bağlı olan imanıydı. Yani imanı sayesinde itaat etti zaten. İman ile kurtulduğunu biliyoruz değil mi? İman kurtarıyor. İman aracılığıyla itaat edebiliyoruz. İman aracılığıyla iman hayatına devam edebiliyoruz. İman aracılığıyla sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşler. Onun için İbrahim bir iman adamıydı. Ama İbrahim'in imanını bu kadar överken, imanını bu kadar öne çıkarırken, İbrahim bütün bu güçlü imana rağmen kusursuz biri miydi? Ama görüyoruz ki o kadar güçlü bir imana sahip olmasına karşın kusursuz bir kişi değildi. Bizler gibi o da insandı. Onun da eksikleri vardı. Onun da yanlışları vardı ve o da hayat içerisinde iman hayatını sürdürürken çok yanlışlar yaptı. Yenilgiye uğradı. Sıkıntı ve sorunlar karşısında yanlış adımlar attı, yanlış kararlar aldı, yanlış tutum içerisine girdi. Ama güzel olan, bana gerçekten de İbrahim'in hayatını mercek altına aldığım zaman beni en fazla heyecanlandıran değerli kardeşler, İbrahim düştüğünde hiçbir şey yokmuş gibi davranmadı. Kalktı. Bakın, imanlı olmasına rağmen düştü. Ama düştüğü yerde kalmadı. Tıpkı yeni yürümeyi öğrenen çocuk gibi. Doğru mu? Nasıl yürümeyi öğrendik? Düşe kalka öğrenmedik mi? Aynı şekilde iman hayatı da bu şekilde. İman hayatında güçlü bir şekilde ilerleyebilmek için düştüğümüz yerde kalmayacağız. Kalkacağız. Aynı istekle, aynı gayret içerisinde imanla o küçük adımları ataraktan İbrahim gibi yola devam edeceğiz. Değerli kardeşler. Onun için bu yılın ilk toplantısında ben sizlere sizleri birazcık böyle teşvik etmek istedim. Önünüze bir amaç koymak istedim. O açıdan çok kısa bir düşünce size önünüze koyacağım ki tüm yıl boyunca bu 2020 yılı içerisinde hedefimiz ve amacımız bu olsun. Değerli kardeşler. Onun için şu şekilde söyleyebilirim. İman hayatı her şeyin tıkırında gittiği bir hayat değil. İman ettiğimizde her şey güllük, gülistanlık olmuyor değerli kardeşler. Sıkıntılar oluyor, sorunlar oluyor, düşüşler oluyor. Ama tekrar ifade etmek istiyorum. Tüm düşüşlere rağmen kalkmasını, ayağa kalkmasını bilenler de olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü iman hayatı eşittir. Rab ile birlikte yürümektir. İman hayatı kol kola Rab ile birlikte kol kola girip onunla birlikte adımlarımızı atmaktır değerli kardeşler. Onun için yürekten söylüyorum. Bu çok çok önemli olduğu için tekrar söylüyorum. Bizim hayatımız iman ile başladı. Ruhsal hayatımız. Doğru mu? Ben size sorsam bugüne kadar nasıl devam etti? Mutlaka imanla devam etti. Doğru mu? Peki nasıl sonuca ulaşacağız? Başarılı bir şekilde. Yine imanla sonuca ulaşacağız. O zaman imana sımsıkı sarılarak yola devam etmek zorundayız sevgili kardeşler. Onun için iman bizleri ne yapıyor? Bakın iman bizleri yeteneklerimizin çok çok daha üstüne çıkartıyor. Yani bizim nasıl bir yeteneğe sahip olduğumuz bizi bugünlere getirmedi. Bizi bugünlere getiren imandır sevgili kardeşler. Onun için iman bizi yeteneklerimizin çok daha yukarısına çıkarıyor. Rab Tanrı'ya bizi ne yapıyor? Kenetliyor, bağlıyor ve aynı zamanda da bize ne yapıyor? Rab Tanrı'yla birlikte yürüme imkanı veriyor. Durum ve koşullar ne olmuş olursa olsun. Yani bugün bizim yürüyüşümüzü sağlayan en önde olan faktör imanımızdır. Değerli kardeşler. Bunun altını önemli çizmek isterim. Onun için kutsal kitaptaki şu sözü seviyorum. İnsanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür diyor kutsal söz. Luka 18. bölüm 27. ayette, Matta 19'da ve 26. ayetlerde. Evet, doğru. Neden yok bilmiyorum. Ama bu ayet bize neyi söylüyor? İnsanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür. Eğer Tanrı için mümkündür demek, Tanrı'ya bağlı olmak nedir? İman etmektir, değil mi? Demek ki bizim gözümüzde bir takım şeyler imkansızsa, ama iman, sahip olduğumuz iman ile, yani Rab ile birlikte kol kola girerek, imkansız olan mümkün hale gelebiliyor sevgili kardeşler. O yüzden bu yeryüzünde sıkıntılarımız, sorunlarımız evet diz boyu. Ama buna rağmen Rab ile birlikte o sorunların üstesinden gelmek gerçekten de mümkün. O açıdan nasıl ki Rabbimiz bu yeryüzünde yaşadığı hayat dönemi içerisinde ne kadar bir takım zorluklar çekmiş ise bizler de mutlaka sıkıntı ve zorluklar çekeceğiz. Eğer Rabbimiz çektiyse sıkıntı ve zorlukları, evet bizler de sıkıntı ve zorlukları çekeceğiz sevgili kardeşler. Onun için bu noktada önden bunu söyleme ihtiyacı duydum. Hayatımı tekrar gözden geçirme imkanı buldum bu tatil süresinde. Hayatıma baktım. Şimdi biliyorsunuz genelde yıl bitmeden doğuş bayramı döneminde göremedim kardeşlere. Hem doğuş bayramını kutladım hem de 2020 yılın herkes için, tümümüz için hem bereketli bir yıl olsun, hem sağlıklı bir yıl olsun, hem de çok canların kurtulduğu bir yıl olsun diye dilekte bulundum. Ama sonra üzerinde biraz düşündüğüm zaman dedim ki ya Recep, 2020'yi düşünmeden önce 2019'a da bakmak lazım. 2019 nasıl geçti? Aslında 2019 için şükrettik mi? Ben tekrar şükretme imkanı buldum 2019'a baktığım zaman. Şimdi her biriniz hayatınıza baktığınızda 2019'u birazcık böyle gözden geçirdiğinizde eminim ki en aşağıda olduğunuz dönemler oldu. Biraz orta şekerli olarak ifade ettiğimiz dönemler de mutlaka oldu. Bir de çok dorukta olduğunuz, sevinç içerisinde değil mi? Sevindiğiniz, mutlu olduğunuz dönemler de oldu. Ama o dönemleri göz önüne getirdiğinizde hangi oranda Rabb'e şükrettiniz? Yani en aşağıda olduğunuz dönemlerde de Rabb'e şükredebildiniz mi? Yoksa sadece o orta şekerli dönemlerde mi? En o sevincin en dorukta olduğu dönemlerde mi Rabb'e şükrettiniz? Ben kendi hayatımı gözden geçirdiğimde gerçekten sıkıntılar içerisindeyken bunu ayırdığına varmak çok kolay değil. Ama 2019 tabii geride kaldı. Baktığımda dedim ya ya Rab, aslında gerçekten kolay bir süreç değildi. Sıkıntılı bir süreçti ama gördüm ki sen o sıkıntıları bile benim yararım için kullandın. Yani aslında biraz üzerinde kafa yorduğumda evet Rab sıkıntıları bile bizim yararımız için kullanıyor. Geleceği bizi aslında hazırlıyor sıkıntı ve sorunlar olsa. Onun için arada bir de olsa gerçekten değerli kardeşler bunu öneriyorum size. Hayatımızı biraz böyle gözden geçirmek ve ne yapmamız gerektiğini görmek bence çok çok iyi. Ama sadece tabii ki görmekte kalmamamız gerekiyor. Sadece görmek yeterli değil. Aynı zamanda da gördüğümüz eksikleri değiştirme yönünde de gerekli olan adımları atmamız da gerekiyor kesinlikle. Çünkü biliyoruz ki Rab bizi hiçbir zaman bırakmıyor. Bu kesin. Hiçbir koşulda bizi Rab terk etmiyor. Bu da kesin. Bundan şüphemiz yok. Ama bazen hayatımıza baktığımızda Rab bizi bırakmıyor. Bu doğrudur ama biz Rab'bi gerilerde bırakmışız. Bunun farkında bile değiliz bazen. İçinde bulunduğumuz durum ve koşullardan dolayı değerli kardeşler. Kafamız durumlara odaklanmış olduğu için. Kafamız sıkıntı ve sorunlarla meşgul olmuş olduğu için. Onun için diyebiliriz ki eğer kafa sorunlara odaklıysa, durumlara odaklıysa nasıl olur da biz sağlıklı bir şekilde ilerlememiz mümkün olabilir. Ağır bir bulut çökmüş, karanlık bir bulut çökmüş, kafa, düşünce, bütün yapı durumlara odaklı. Ve nasıl sağlıklı bir şekilde yürüyebiliriz? Mümkün değil. İster istemez sıkıntı ve sorunlar kafaya takmış olduğumuz için bizim bakışımızı, bakış açımızı bulanıklaştırıyor ve ileriyi doğru bir şekilde göremez duruma geliyoruz değerli kardeşler. Onun için kutsal kitapta eminim ki sizin de çok sevdiğiniz ayetler var. Doğru mu? Sizlere sorsam mutlaka hepinizin söyleyebileceği birkaç ayet vardır. Doğru mu? Hepimizin kutsal kitaptan keyif aldığı ya da çok sevdiği, zaman zaman kullandığı ya da anımsadığı ayetler var mı? Var değil mi? Yok diyen var mı? Yok. Kafalar sallanıyor. Benim de hayatımda çok sevdiğim ayetler var. Ve hala hatta bir ayet var ki o ayeti aslında burada çok sık sık kullandığım bir ayet. Konuya da uyduğu için onu söylemek istiyorum. Aslında ezberlemenizi de öneririm. Söyle. Çok güzel. Harika. Yürekten söylüyorum. Çok sevdiğim bir ayettir ve kutsal kitabın kalbi olduğunu da söylerim her zaman. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu gönderdi. Ona iman eden mahvolmasın ancak sonsuz hayatın sahibi olsun. Evet. Bu doğrudur. Ama 1. Yuhanna mektubundan bir ayet. 2. bölüm. Bu ayeti lütfen sizden ezberlemenizi rica ediyorum. 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 6. ayet. Çünkü bu ayeti okuyup geçiyoruz ama bence bu ayet o kadar önemli bir ayet ki ve bu ayeti hayat içerisinde, yaşam içerisinde bizlerin o kadar sık hatırlaması gerekiyor ki doğru biçimde Rabbe yakışır bir şekilde adımlarımızı atmak mümkün olsun. Ne diyor Hatice? 2:6.
Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yoldan yürümelidir.
Şimdi hepimiz diyor muyuz? Ben Rab'deyim. Ben Rab İsa Mesih'teyim. Ben Tanrı'dayım. Diyoruz değil mi? Şimdi ben kendime soruyorum. Bunu söylerken tabii ki sizleri karşıma alıp da yargılamak niyetinde değilim. Öyle bir hakkım da yok zaten. Ama şunu açıkça söylüyorum. Evet, eğer ben Mesih'te olduğumu söylüyorsam, Rab İsa Mesih'e ait olduğumu söylüyorsam, o zaman ait olduğum kişinin yürüdüğü yolda yürümem gerekmiyor mu benim? Gerekiyor. Ve bunu ben size sorduğumda eminim ki evet, Rabbimin yürüdüğü yolda ben de yürüyorum diyeceksiniz bana. Ama hayatımıza baktığımız zaman, gerçekten söylüyorum, hayatımızı gözden geçirdiğimiz zaman, 2019'u gözden geçirin, hangi oranda Rab'de olmanın güzelliğini ama iş ortamında, ama arkadaş ortamında, ama aile ortamında net bir şekilde gösterdin. Bakın, bu çok önemli bir şey. Bakın bu ayetin son kısmına dikkatinizi çekmek istiyorum. Onun yaşadığı gibi. Kimin yaşadığı gibi? İsa Mesih'in yaşadığı gibi. Şimdi burada söylenen nedir? İsa'yı biz kopya mı edeceğiz? Biz İsa'yı taklit mi edeceğiz? Burada söylenen nedir sizce? Yani 12 öğrencinin yaşamını mı biz taklit edeceğiz? Burada söylenen nedir? Ne anlıyoruz biz buradan? Onun yaşadığı gibi. Şimdi İsa bir amaç için geldi. Onun dünyaya gelmesinde, gelmesinin bir nedeni vardı, bir amacı vardı, bir görevi vardı. Aynı görev yok ki bizde. Doğru mu? Onun yaşadığı gibi bizim yaşamamız gerektiği konusunu üzerinde kafa yorduğumuzda ne bir anlam çıkartıyorsunuz bu ayetin son ifadesinde? Nasıl bir anlam çıkartıyorsunuz? Evet. Evet. Bakın, onun yaşadığı gibi yaşamak. İsa nasıl yaşadı? Babaya bağlı bir şekilde yaşadı mı? Ha. Ben buradan anladığım benim şudur, değerli kardeşler. Onun yaşadığı gibi yaşamak eşittir. Rabbimiz babasına nasıl bağlı olduysa, yani babası ona ne söylediyse, söylediği sözler ışığında hayatını sürdürdüyse, bizler de Rabbimizin öğretilerine bağlı kalarak hayatımızı yaşamamız gerekiyor. Yani söze bağlı kalarak, yani ona adanmış bir hayat olması gerekiyor. Buradaki söylenen bu. Onun yaşadığı gibi yaşamak, İsa'ya kendini adamak demek. Onun öğretilerine bağlanmak demek. Onun öğretilerine sımsıkı sarılmak demek ve o öğretiler ışığında adımları atarak ya da onun hayatımızda işlemesine izin vererek hayatımızı sürdürmek gerekiyor değerli kardeşler. Durum ve şartlar ne olursa olsun, Rabbimizin hayatı, yaşamı önümüzde bize rehberlik etmesi lazım. Model Recep değil. Model Enver de değil. Hiçbiriniz değilsiniz. Bizim önümüzdeki model İsa'dır. Onun babayla olan ilişkisi bizim Rab ile olan ilişkimiz gibi olması lazım. Sözlerine bağlı, öğretilerine bağlı ve ona sımsıkı sarılarak atılan adımlar. Evet. Demek ki şunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Rabbimiz hayatımızın kıyılarında olmayacak. Rabbimiz hayatımızın merkezinde olacak. Ben 2020'de böyle bir istekte bulunuyorum. Ben de dahil. Rab benim hayatımın, yaşamımın kıyılarında değil, merkezinde olsun. Ve ben her durum ve koşulda ona bakmaya özen gösterebileyim sevgili kardeşler. Şimdi İbrahim'e bakıyoruz. Rab ne yapıyor? İbrahim'i Kirdanilerin Ur kentinden, neydi Ur kenti? Putperestliğin yoğun olduğu bir kent. Değil mi? Ur kentinden ne yapıyor? Çağırıyor. Şimdi Ur kentine baktığımız zaman, Ur kenti değerli kardeşler o dönemde en gelişmiş kentlerden biriydi. Ama bu kadar gelişmiş olmasına karşın, bu kadar ileriye doğru gelişen bir kent olmuş olmasına karşın, Rab Tanrı İbrahim'in oradaki yaşamını bozdu. Onu çağırmakla. Neden sizce? Tanrı neden İbrahim'i oradan çağırıyor? Biliyorsunuz ilk çağrıyı 11. bölümün sonlarında görüyoruz. Ve ikincisini de 12. bölümün başlarında görüyoruz. Değil mi? Neden? Aslında güzel bir hikaye var. Şimdi bak şöyle düşünelim. Eğer Ur kenti putperestliğin egemen olduğu bir kentti. Ben bunu düşündüğüm zaman, eğer Rab Tanrı onu putperestliğin içerisinden çıkartması demek, şunu gösteriyor bana. Onun putperestliğin içerisinde, putperestliğe bağlı bir şekilde hayat sürmesini istemedi. Anlatabiliyor muyum? O tanrısızlığın putperestliğin egemen olduğu kentten onu çağırması gerekiyordu. Buna izin veremezdi değerli kardeşler. Orada yaşamasına izin veremezdi. Ve ne yapmaları gerekiyordu? Bu kenti bütün her şeyle geçmişe gömmeleri gerekiyordu. Yani geçmişini geçmişe gömmesi gerekiyordu ki sağlıklı bir şekilde iman hayatını İbrahim sürdürebilsin. Bizim de hayatımızda gerçekten geçmişten beraberinde getirdiğimiz çok şeyler var değil mi? İster istemez. İman ettiğimizde, iman kararını verdiğimizde bizim de hayatımızda çok şeyler vardı. Ama iman ettiğimizde, yeni hayata geçtiğimizde o geçmişi geçmişe gömmek zorunda kaldık. Ama ister istemez yine de yeni yaşama da bir takım alışkıları değil mi? Getirdik ister istemez. Belki sizler bunu yapmadınız ama ben kendi hayatımda bunu gördüm. Bir takım alışkılar, bir takım davranışlar yeni hayat içerisine de girmiş oldu. Ama biz geçmişi geçmişe gömmemiz gerekirken ne yapıyoruz? Tam anlamıyla geçmiş geçmişe gömülmüyor. Bakın İbrahim de biz bunu görüyoruz değerli kardeşler. Tam olarak geçmiş geçmişe gömülmediğine tanık oluyoruz. Yani Tanrı onu çağırıyor ve tam olarak çağrıya sadık kalmadığını görüyoruz. Her ne kadar hiç bilmediği bir kent, ülkeye gitmek için her şeyi geride bırakıp ileriye doğru bir adım atmasına rağmen biraz mercek altına aldığımızda her şeyi tam olarak geçmişe, geçmişte bırakmadığını görüyoruz değerli kardeşler. 12. bölümü okuduğumuz zaman. Şimdi Rab onları çağırdığında onlar ne yaptılar? Ur kentinden ayrıldılar. Yani Ur kentinden ayrılmış olmaları neyi gösteriyor? İtaat etmiş olduklarını gösteriyor. Ama onlar Ur kentinden çıkıp yola devam etmeleri gerekirken ne yaptılar? Haran'da kaldılar. Peki Haran'da kalmaları gerekiyor muydu? Hayır. Demek ki Haran'da kalmış olmaları bir itaatsizlik olduğunu görüyoruz. Yani bu bize şunu gösteriyor. Başladıkları gibi devam etmediler. Pratik olarak da düşündüğümüz zaman bizler de değil mi belirli dönemlerde büyük bir heyecanla değil mi iman adımını attık. İmanla başladık. Ama öyle bir dönemler içerisine girdik ki başladığımız gibi devam edemedik. Doğru değil mi? Başladığımız gibi devam edemedik. Bir takım aksaklıklar söz konusu oldu. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen Rab yine İbrahim'le işini bitirmedi. Rab yine hedefe İbrahim'le birlikte ulaştı değerli kardeşler. Onun için bu beni çok teselli ediyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Rab ona çok harika bir vaatte bulundu. Bereket kaynağı olacaksın. İkinci ayette. Yaratılış 12. bölüm 2. ayette. Bence Rab ikinci kez vaadini tekrarlamış olması bize Tanrı'nın gerçekten de inayet Tanrısı olduğunu çok net bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşler. Tanrı İbrahim'le sonuca ulaşıyor. Şimdi bakıyorum da Rab Tanrı İbrahim'i çağırdıktan sonra İbrahim ailesiyle birlikte devam etmeyi Paran'da kalmış olması bize enerjisini, gücünü boş yere harcadığını gösteriyor. Ama sadece bu değil, sahip olması gereken bereketlerden de yoksun kaldığını görüyoruz. Yani sahip olacağı bereketlerin gecikmesine bile neden olmuştu sergilemiş olduğu itaatsizlik. Bizler de gerçekten itaatsizliğimizin sonucu, aldığımız yanlış kararlar sonucu, attığımız yanlış adımlar sonucu hem birçok bereketlerden yoksun kalıyoruz hem de bereketlerin gecikmesine neden oluyoruz. Tanrı bizlerden de vaatlerine tam bir şekilde itaat etmemizi istiyor, bekliyor değerli kardeşler. Onun için itaat yarım değil, tam olması gerekiyordu değerli kardeşler. Evet, İbrahim Tanrı'nın söylediği gibi ülkesini terk etmişti ama akrabalarını terk etmedi değerli kardeşler. 12. ayetin 1. ayetine, 12. bölümün 1. ayetine baktığımız zaman akrabalarını bırak demişti ama ileriki ayetlere baktığımız zaman yeğeni Lut'u da yanında beraberinde götürdü. Ve ileride ona bakarsanız o Lut ona o kadar büyük sorun oldu ki değerli kardeşler. Onun için gerçekten Rab bizden yarım değil tam itaat istiyor. Onun için ben diyorum ki hani Lut olsun akrabalarını yanında getirmiş olması aynı ruhsal kapsamda bizim de iman ettikten sonra geçmişimizden bir takım şeyleri hayatımıza, yeni hayatımıza getirdiğimiz gibi düşünebiliriz sevgili kardeşler. Belki çok fazla önemsemiyoruz. Çok fazla belki önemli görmüyoruz. Ama o küçük gördüğümüz ya da önemsiz gördüğümüz o geçmişten hayatımıza getirdiğimiz, belki hala atmakta zorlandığımız, hani o küçük, önemsiz gördüğümüz şeyler bizim ayağımıza dolaşabiliyor zaman zaman. Ve bizim ruhsal kapsamda sağlıklı bir şekilde yürüyüşümüze gerçekten de engel olabiliyor değerli kardeşler. Onun için Kutsal Kitap'ta çok güzel bir ayet var. Çok seviyorum onu. Ezgiler Ezgisi 2. bölümde 15. ayette orada bir ifade var. 15. ayet. Bağları bozan küçük tilkiler. Yani pratik olaraktan düşündüğüm zaman çünkü o tilkiler, bağları bozan küçük tilkiler sinsi bir şekilde bağların içerisine giriyor. O küçük yeni filizlenen asmaları, asma filizlerini ayaklarla çiğniyorlar ve asmaların telef olmasına neden oluyorlar. O küçük tilkiler. Değerli kardeşler, eğer hayatımıza zarar vermek istemiyorsak, hayatımızda gerçek anlamda bol bol bereket görmek istiyorsak, gerçekten verimli bir hayat istiyorsak, kesinlikle o önemsiz gördüğümüz o küçücük tilkileri geçmişe gömmemiz gerekiyor. Geçmişi geçmişte bırakmamız gerekiyor. Eğer sağlıklı bir şekilde ilerlemek istiyorsak. Onun için İbrahim de sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için geçmişi geçmişe gömmesi gerekiyordu. Bizler de bunu yapmamız gerekiyor değerli kardeşler. Emin olun ki normalde hayatımıza baktığımız zaman, yapımıza baktığımız zaman hiçbirimiz aslında sorumluluk alabilecek, onun hizmet alanında gerçekten çalışabilecek yeterlilikte kişiler değiliz. Ama ait olduğumuz Rab Tanrı hamdolsun ki yeterlilik aramıyor. Bir takım özellikler aramıyor bizden. Şu noktada olman lazım, bu noktada olman lazım ya da şöyle bir özelliğe sahip olman lazım ya da şöyle bir yeteneğin sahibi olman lazım. Seni o zaman kendim için kullanacağım demiyor. Rab bizi alıyor, yetersiz olan bizleri alıyor ve yeterli duruma getiriyor değerli kardeşler. Bu harika bir şey. Rab İbrahim'de de yeterlilik aramadı. Yetersizliğini gördü, eksikliğini gördü ama buna rağmen onu aldı, yonttu, olması gereken noktaya durum ve koşullar aracılığıyla olması gereken noktaya gelmesini sağladı. Ama burada harika olan şey zorlamadı. İbrahim buna hazırdı. İbrahim buna izin verdi. Ve Rab de onu dolu bir şekilde bereketledi değerli kardeşler. Onun için İbrahim evet mükemmel bir kişi değildi. Onu öne çıkartan çok önemli özelliği yoktu. Ama Rabbin önünde bir şekilde ben hazırım diyebildi tutum ve davranışıyla. Sen mükemmel misin? Hayır. Ben mükemmel miyim? Ben de mükemmel değilim. Hiçbirimiz mükemmel değil. Ama eğer sen, işte ben Rab, Yeşaya'nın dediği gibi, işte ben Rab, hazırım dediğinde, Rab seni yontmaya ve gelecek için hazırlamaya devam edecek. Ve İbrahim nasıl ki bütün uluslara bereket oldu ve bizler de başkalarına bereket olmamızı sağlayacaktır. Ama eğer hazırsan değerli kardeşler bu çok çok önemli. Onun için 2. Timoteos mektubu 2. bölümde 21. ayette oradaki ifadeleri çok sevdiğim için buraya da uyduğu için kullanma ihtiyacı duydum. Diyor ki, biraz atlayarak okuyacağım. Onurlu amaçlara uygun. Yani Rab'be onur getirecek şekilde. Rab bizi hazırlarken de kendi yüceliği için hazırlıyor. Ve kendine yücelik getirecek şekilde bizi hazırlıyor. Onurlu amaçlara uygun. Bakın, efendisine yararlı, Rabbimize yararlı. Bakın bu çok önemli. Her iyi işe hazır bir kap. Her iyi işe hazır bir kap. Eğer ben hazırım diyorsan, Rab seni uygun şekilde kullanmak için gerekeni yapacaktır. Seni hazırlayarak sevgili kardeşler. Onun için burada 3 noktayı görmemiz gerekiyor. İbrahim'in çağrılışı 3 yöndeydi. 12. bölüme bakın. Orada siz bana söyleyin. Neydi bu 3 yönlü çağrısı? 12. bölüm 1 ve 2. ayetler. Yaratılış 12. Yaratılış 12. Ayet 1 ve 2. Ne diyor Hatice?
Yaratılış 12.
1 ve 2. ayetler.
Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi.
Evet.
Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın.
Demek ki burada 3 tane vaat var değil mi? Nedir o vaatler? Tanrı verdiği vaatler. 3 yönlü vaat var burada.
Büyük ulus yapacak.
Evet.
Bereket kaynağı yapacak. Ve
evet.
ülkeye miras verecek.
Tamam. Yani diyebiliriz ki bir tanesi toprak konusunda. Değil mi? Bir ülke, bir toprak. Bir tanesi ulus konusunda, büyük bir ulus. Üçüncüsü ne? Bereket. Değil mi? Bereket konusunda. Seni bereketleyecek, bereket kaynağı olacaksın. Ben işte bugün bunun altını çizmek istiyorum. Rab İbrahim'i bereketliyor, bütün uluslara bereket olmak için. Sadece kendisi için değil, bütün uluslara bereket olmak için. O zaman diyebilir miyiz? Rab Recep'i bereketliyor, Rab sizleri bereketliyor, değil mi? Sizlerin kurtuluşunu sağlıyor. Ne için? Herhalde o bereketleri bir tarafa yığmak için değil, değil mi? Bakın, Rab bizi kurtardı başkalarının kurtuluşuna aracı olmak için. Rab bizi bereketledi, bereketleriyle donattı başkalarına bereket olmak için sevgili kardeşler. Rab Nuh'u kullandı, değil mi? Rab Nuh ve ailesini kurtardı başkalarının kurtuluşuna aracı olmak için. Doğru mu? Rab İbrahim'i kurtardı uluslara bereket olmak için. Rab bizleri kurtardı başkalarına bereket olmak için. Bakın bunu çok güzel özetliyor aslında Matta 22. Her neyse orada şu var. Fazla şey yapmayalım. Yasa uzmanı soruyor. En büyük buyruk nedir? İsa'nın yanıtı şu. Allah'ını bütün kalbinle, bütün canınla seveceksin. Sonra ne diyor? Komşunu da kendin gibi seveceksin. Bu nedir? Bu şunu ifade ediyor. Tanrı'yı sevmek, eğer Tanrı'yı sevdiğini söylüyorsan, o zaman komşunu da sevmek zorundasın. Yani sevilmiş olmak, Tanrı tarafından sevilmiş olmak, senin komşunu da sevmene neden oluyor. Anlatabiliyor muyum? Demek ki Rab bizi kurtardı, başkalarının kurtuluşuna aracı olmak için. Rab bizi sevdi, başkalarını sevmek için. Rab bizi bereketledi, başkalarına bereket olmak için sevgili kardeşler. Onun için buradaki bu gerçeği önünüze koymak istiyorum. Rab İbrahim'i bereketledi ve bütün uluslara bereket olmak için. Şimdi evet bizler de çoğu zaman ailemizin bereketlenmesini, kilisemizin bereketlenmesini, değil mi? Çocuklarımızın bereketlenmesini, Rab işimizi bereketlemesini dualarımızda söylüyoruz. Doğru mu? Rab bereketliyor mu? Tabii ki bereketliyor hamdolsun. Bunda bir sakınca var mı? Tabii ki yok. Çünkü kutsal kitaba baktığımız zaman, 1. Tarihler 4. bölüm 10. ayete baktığımız zaman, orada Yabez'de şöyle dua etmişti. Ne olur ya Rab dedi, beni bereketle. O da söyledi aynı şeyi. Ondan sonra elin üzerinde olsun, beni kötülükten koru. Bunda bir sakınca yok. Rab da onu gerçekten bereketledi ziyadesiyle. Tanrı da bizleri gerçekten bol bol bereketliyor. Neden bereketliyor? Yine söylüyorum tekrar. Bir tarafa o bereketleri yığmak için değil. O bereketleri paylaşmak için. Bereket mi aldın? Bereketle mi donandın? O bereketi başkalarıyla paylaş. Ben neden her pazar günü burada size sorma ihtiyacı duyuyorum? Değerli kardeşler, nasıl bir hafta geçirdiniz? Ya hiç mi hayatınızda o bir hafta içerisinde Rabbin o güzelliğini görmediniz mi? Bir bereket olarak, bir sevinç olarak. Onun için söylüyorum. Paylaş ki o bereketi. Senin paylaştığın o bereket benim için de büyük bir bereket olsun sevgili kardeşler. Onun için İbrahim için geçerli olan durum Recep için de geçerli. Sizler için de geçerli. Onun için bereketin sahibi olmanın nedeni başkalarına bereket olmaktır değerli kardeşler. Bizim bu yeryüzündeki temel amacımız aslında bu olması gerekiyor. Onun için Rab bizi bu konuda teşvik etsin, her zaman anımsatsın, hem bizi ne amaçla kurtardığını ve bizi ne amaçla bereketlediğini. Onun için bu bereket olma şeyini söylerken aslında bir eleştiri olaraktan değil ama en azından bir gerekçe olaraktan söylemek istiyorum. Ben uzun yıllar kitap masası yaptım. Stuttgart'ta 25 yıl aşağı yukarı. Daha sonra kitap masamızı taşıdık buraya işte Sindelfingen'de. Ayda bir kez yapmaya çalışıyoruz. Bakın gerçekten ben insanlara bir şekilde bereket olmaya çalıştım. Ama ben bu kitap masası hizmetini yaparken insanlara bereket olmaya çalışırken onlar da bana bereket oldular. Yani kitap masası aracılığıyla çok Tanrı beni çok bereketledi. O kişilerin sorduğu sorular aracılığıyla, o kişilerin anlattıkları aracılığıyla. Onun için değerli kardeşler gerçekten size tavsiyem her fırsatta gerçekten hizmetin bir parçası olaraktan Rab'de sahip olduğunuz bereketleri paylaşmaktan çekinmeyin, anlatmaktan çekinmeyin. Çünkü verdiğiniz hizmet olmakla kalmıyor, aynı zamanda da sizi geliştiriyor. Verdiğin hizmet seni geliştiriyor. Kitap masası beni çok geliştirdi. Yani sadece kitap masası olaraktan söylemiyorum, birçok hizmet alanları var. Ama hizmetin bir parçası olarak iştahla bunu yerine getirmeye çalışın. Onun için kutsal kitapta bunu neden söylediğimi onaylamak açısından söylüyorum. Petrus'un mektubunda ikinci bölüm, birinci Petrus mektubu. Petrus'un birinci mektubu ikinci bölümde 9 ve 10. ayetlerde çok güzel bir ayet var. Diyor ki siz diyor seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Siz karanlıktan şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bakın çok enteresan. Ne için seçildik? Ne için kurtulduk? Tanrı'da sahip olduğumuz o değerleri başkalarına paylaşmak için. Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bu büyük bir onur. Bakın değerli kardeşler, Tanrı'nın halkısınız. Şimdi Tanrı'nın halkı, kutsal kitaba baktığımız zaman eski antlaşma İsrail halkı olduğunu görürüz değil mi? Tanrı o halkı seçti. Başka halkların kurtuluşu için. Doğru mu? Ama sahip oldukları konumu itaatsizlikleri nedeniyle yitirdiler, kaybettiler. Ama o yeri Tanrı biz imanlara verdi. Kilise olarak da. Ya bu müthiş bir olay. Emin olun. Ama Tanrı bize evet böyle bir harika bir ayrıcalık verdi hamdolsun. Bakın bu çok önemli. Seçilmiş bir soy olduk. İman aracılığıyla. Ve Rabbin kahinleri. Değerli kardeşler. Bakın açtıysan 1. Petrus mektubunu 5. ayeti oku. O kadar güzel ki 2. bölümün 5. ayeti. 5. ayet.
O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın.
Evet.
Böylelikle İsa Mesih aracıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz.
Bakın, kahinler topluluğu. Müthiş bir olay. Tanrı'nın göz bebeği. Amin. Ama Rab bu sorumluluğu, bu güzel ayrıcalığı bize verdi. Ama neden verdi? Bakın. Onun altını çizin. Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için. Tanrı'nın senin hayatında ne yaptıklarını başkalarına anlatmak için sevgili kardeşler. Onun için bu bizim en önde olan sorumluluğumuz tanıklar olmak. Rabbin, Rab Tanrı'nın tanıkları olmak. Demek ki Rabbe ait olan her bir can başkalarına ulaşma ateşiyle yanması lazım. Bilmiyorum, öyle bir arzu var mı yüreklerinizde? Ben kurtuldum, neden öbürleri kurtulmasın? Değil mi? Aynı iştahla ve iştenlikle Rab'de sahip olduğumuz bu ayrıcalığı, sahip olduğumuz bu güzel değerleri başkalarına da paylaşalım. O bu sevinç getiren kurtuluş haberini gerçekten de başkalarına da götürme gayreti içerisinde olalım. Nasıl olursa olsun, ama kitap masasıyla ama başka başka yollarla sevgili kardeşler. Onun için Rab bizi bereketleriyle donattı, tekrar söylüyorum. Ama o bereketleri saklamak için değil. O bereketleri başkalarına paylaşmak için. Onun için biz bunu eğer yaparsak emin olun ki Rabbin ailesi de büyüyecektir. Sizler aracılığıyla. Kurtulan canlar aracılığıyla. Kurtulan canların sahip olduğu bereketleri paylaşma aracılığıyla. Onun için bir düşünceyle noktalamak istiyorum. İbrahim gittiği her yerde sevgili kardeşler bereket kaynağı oldu. Nasıl oldu? Onun soyundan gelen İsa Mesih aracılığıyla. Doğru mu? Bizler de iman aracılığıyla, Rab İsa Mesih'e iman aracılığıyla aldığımız bu karar aracılığıyla kurtulduk ve kurtulmuş olmanın sonucu yepyeni bir yaşamın sahibi olduk. Rab da bizi sadece bereketlerle donatıp bırakmadı ve hala gün ve gün bizi bereketleriyle donatıyor. Başkalarına bereket olmak için. Demek ki o zaman göl olmayacağız. Bereketleri sürekli alan, hani suyu içine alan göl gibi değil. Dediğin gibi kokan göl gibi değil. Akarsu olacağız. Aldığımızı başkalarına götüreceğiz. Aldığımızı başkalarına götüreceğiz. Ve neden? 1. Timoteos 2.4'te diyor ki o tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister. Bu nasıl olacak? Bizler aracılığıyla. Değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrı İbrahim'e ne diyordu 2. ayette? Seni bereketleyecek bereket kaynağı olacaksın. Rab seni bereketliyor. Sen de başkalarına bereket olmak için. Değerli kardeşler. Onun için hayatımıza bakalım. Aile içerisinde, iş hayatında, kilisede, ilişki içerisinde olduğumuz insanlar arasında gerçekten bereket oluyor muyuz?